Merhabalar, aklımda kalanlara hoş geldiniz. Ben Buse. Bugün zaman yönetiminden, zaman planlamasından konuşacağız. Zaman öyle bir hızlı geçiyor ki bazen yapmak istediklerimiz ve yaptıklarımız karşısında tükenmiş ya da yetersiz ya da suçlu hissedebiliyoruz. Yine farklı bilimsel araştırmalardan yola çıkarak hem de kendi uygulamaya çalıştığım bazı yöntemleri sizinle paylaşacağım. İyi dinlemeler. Geçen arkadaşımla sohbet ediyoruz. Bana dedi ki o kadar tükenmiş hissediyorum ki mutlu olduğum şeylere pek vakit ayıramıyorum artık. İşler desen yetişmiyor. Zihnimin bir köşesinde hep yapmam gerekenler var. Evde kıyafet dolaplarımı bile düzenlemem lazım ama ona zaten sıra gelmiyor. Bu konuşma size tanıdık geldi mi? Zaten hepimizin ortak derdi bu. Zaman her gün mucize gibi bizlere yeniden verilen 24 saat ama hiçbirimize yetmiyor. Satın alamadığımız, ne kadar istesek de durduramadığımız dünyadaki en kıt kaynak. Zaman ne durdurulabilir, ne depolanıp saklanabilir, ne geriye götürülebilir, ne de maalesef başka bir şeyle değiştirilebilir. Şimdi size sorayım. Yılbaşı yeni geçti. Belki yakın zamanda yapmak istedikleriniz, kendinize katmak istedikleriniz üzerine tekrar bir düşünmüş olabilirsiniz. Bu uğraş sizin için her neyse o aktiviteye, şimdi onu düşünmenizi rica ediyorum, yeterli vakit ayırabiliyor musunuz gerçekten? İş dışında, okul dışında yapmak istediklerinize vakit ayırabiliyor musunuz? Ya da vaktinizi verimli şekilde kullandığınızı düşünüyor musunuz? İnsanların zaman karşısında çaresiz kalması Yunan mitolojisindeki Moiraları hatırlatıyor bana. Yunanca Mireler. Moiralar mitolojide kaderi belirleyen, yaşamın akışını değiştiren 3 kız kardeş, 3 kader tanrıçası. Efsaneye göre insan anne karnından doğar doğmaz kader onun ömür ipliğini bükmeye koyulur. İpliğin ilk döndürülmesi varoluşumuzun başlangıcı. Sonra insanı hayatı boyunca ayrılan zamanda ipliği büküp dururlar ve günün bir birinde o ipi keserler, o ana da ölüm denir. Hayat ipliği zamanın elindedir. İşte bu tanrıçalar dünyadaki her bir varlık için önceden belirlenmiş bir zaman çizelgesi belirliyorlar. Peki siz bu ömür yumağını nasıl geçiriyorsunuz? Zamanının çoğunu çizim yaparak, örnek toplayarak ve hayvanları ve davranışlarını gözlemleyerek geçiren ve sonunda evrim teorisini öne süren Charles Darwin demiş ki, bir saatini boşa harcamaya cesaret eden bir adam hayatın değerini keşfetmemiştir. Zamanı yavaşlatmak gücümüz yok, evet, ama zamanı daha doğru kullanma yolunda atabileceğimiz adımlar var. İşte bugün hep beraber kendi ipimizi nasıl bükmeliyiz, yoğunluğun içinde kaybolmadan planlı bir şekilde nasıl ilerleriz, nasıl daha verimli çalışabiliriz, bunlara yanıt arayacağız diyerek başlayalım. Şimdi her şeyden, yöntemlere değinmeden önce şunu bilmenin faydası var. Hep konuşuyoruz ya, insanoğlunun tuhaf davranışlarının bir kısmı aslında nörobiyolojik etmenlerle açıklanıyor. Belki uzun süredir bir yazılım öğrenme hedefiniz var ama bir türlü o masanın başına oturamıyorsunuz. Neden? En büyük zaman hırsızlarından biri erteleme hastalığımız yüzünden. Bu hastalık sadece bizim çağımıza da ait değil. Sadece 21. yüzyılın konusu değil. 1000 yıllar önce bunu tartışırken Platon şahane bir soru sormuş. Demiş ki, bir insan bir eylemin kendisi için en iyisi olduğuna karar verdiği halde nasıl oluyor da bu eylem dışındaki şeylerle meşgul oluyor? Bir düşündürmedi mi sizi de? Yani egzersizin kendim için en iyisi olduğunu biliyorum. Sınava çalışmanın kendim için en iyisi olduğunu biliyorum. O zaman neden ben hala bu koltuktayım ve ekranı aşağı doğru kaydırıyorum? Çok basitçe anlatacağım. Sonra planlama kısmına geçeceğiz. Bunun en büyük sorumlusu beynimizdeki limbik sistem. Hadi buna kısaca duygusal benliğimiz diyelim. Beynimizin en eski mahallelerinden biri ve bu mahallenin felsefesi şu: acıdan kaçınayım, keyfimin peşinden gideyim. Hem hayatta kalma modu, hem anlık zevk arayışımızın merkezi. Bir de sizin daha önceki bölümlerden bildiğiniz ön beyin var. Bu mahalle de bizi hayvanlardan ayıran bölge ve sorumluluklara öyle büyük ki kararlar alır, planlar yapar, hatta kişiliğimizi belirler. Prefrontal korteks tabii ki. Phineas Gage vakasını hatırlayın. Buraya da rasyonel benliğimiz diyelim. Düşünsenize, akşam yorgun argın eve gelmişsiniz. Bir yanda koltukta uzanıp Netflix izlemek var. Diğer yanda iş için bir sunum hazırlamak ya da okul için bir ödev yetiştirmek. Hangisini istersiniz? Duygusal benliğiniz diyecek ki size, aman bu saatte ne sunum artık, biraz dinlenmene bak, dizi izle, rahatla. Ama rasyonel benliğiniz, o sunumu şimdi hazırlamazsan yarın yapmadığına çok pişman olacaksın diye sizi uyaracak. İşte erteleme bu iki mahallenin savaşından ileri geliyor. Gözünüzün önüne bir çocukla yetişkin getirin. İşte çocuk yemek yerine dondurma yemek istiyor. Annesi de daha sağlıklı şeyler yemesini istiyor. Onların arasındaki mücadeleye benzetiyorum ben bu çatışmayı. Ama burada önemli olan nokta, rasyonel benliğini dinleyebilenler başarılı dediğimiz insanlar oluyor. Başarıya ulaşan insanlar anlık hazlarını kontrol edebilen insanlar. Şimdi biraz taktiklere geçelim yavaştan. Hep beraber önümüzdeki haftanın planlamasını yapacağız. Bu kısmı isterseniz eve gittiğinizde tekrar dinleyin ama bunu asla bir vakit kaybı olarak düşünmeyin arkadaşlar. Ben her pazar akşamı oturup gerçekten sadece bir 10-15 dakikayla bütün haftamı planlıyorum. Sistemi bir defa oturttuğunuzda bu adımı ne kadar hızlı atladığınıza siz de şaşıracaksınız. 15 dakikayla belki saatler kazanıyorsunuz. Hem elimizde net bir plan olduğunda, yani o gün hangi işi hangi sırayla yapacağımızı bilerek uyandığımız günler kesinlikle daha verimli geçiyor bence. Şimdi yanınıza boş bir kağıt ve kalem alın. Hatta ben bu işlemi bir Excel dosyasında yapıyorum ama diyorsanız ki kağıda yazmak benim daha çok hoşuma gidiyor. Bir kağıt alın ama muhakkak her şeyi tek bir yerde görebileceğimiz bir şablona dökmemiz gerekiyor. Bunu neden yapıyoruz? Birincisi, koşuşturma içinde yapacağımız bazı şeyler aklımızdan çıkabiliyor. Bunun önüne geçeceğiz. İkincisi, bazen sadece neyi ne zaman yapacağımızı düşünmekten bile harekete geçemediğimiz oluyor. Bunu engellemiş olacağız. Üçüncüsü, her şey önümüzde olduğunda böyle bunların üzerine tek tek çizdiğimizde başarı hissi ve motivasyonumuz da artacak. Kağıdı ortadan ikiye böldük. İlk taraf görevler. Diğer tarafa da etkinlikler diye büyük bir başlık atalım. Etkinlik dediğimiz şeyler toplantılarınız, sınav saatleriniz, işte gideceğiniz bir tiyatro oyunu ya da pilates dersleriniz. Kısacası saatleri, yeri belli olan tüm aktivitelerimiz bu gruba giriyor. Aynı sebepten ofis saatleri, okul saatlerini de yine bu gruba yazıyoruz. Buraya yazdığımız her şeyi önümüzdeki haftanın takvimine hangi gün hangi saatse aktarıp önce etkinliklerden bir kurtuluyoruz. Mümkünse hem telefon hem bilgisayarınızdan erişebileceğiniz minimum sayıda dijital araç kullanmanızı naçizane tavsiye ederim. Ben uzun zamandır Google takvim kullanıyorum. Hatta kategorilerine göre renklendiriyorum, emoji ekliyorum. Bayağı sevimli görünüyor. Salı akşamı saat 8'de tiyatro var. Takvime işliyoruz. Perşembe sabah 9-10 arası spor salonundayım. Bunları takvime giriyoruz ki diğer işlerimizi hangi saat dilimlerine planlayacağımızı görelim. Görevler içinse size 3 tane sorum olacak. Birinci sorum, yaşamınızda en kilit alanlar neler? Buna gün boyunca taktığınız farklı farklı şapkalara göre cevap verebilirsiniz. Çalışıyor olabilirsiniz, öğrenci olabilirsiniz, anne baba olabilirsiniz. Bu şapkalar hayatımızın ana merkezine oturan faaliyetleri gösteriyor aslında, değil mi? Her gün işe gitmek zorundayım. Her gün okula gitmek zorundayım veya evde özel olarak ilgilendiğim bir çocuğum var. Bu şapkamıza bir isim verelim. İş veya okul olsun mesela. Hani meşhur bir soru var ya, bir fili en kolay nasıl yersiniz? Her seferinde tek bir ısırık alarak. Yani lokma lokma. O yüzden ilk şapkamızın altına tek tek, burası çok önemli, önümüzdeki hafta spesifik olarak ne yapmamız gerekiyorsa çok net bir şekilde yazıyoruz. En küçük parçasına kadar. Belki okul için bir ödev hazırlamanız gerekiyor. Önümüzdeki hafta ön araştırmamı yapacağım, giriş kısmını yazacağım. Bunları net bir şekilde yazın. İkinci sorum, hayatınızda işten, okuldan geriye kalan zamanınızı nasıl değerlendirmek istersiniz? Kendi beklentilerimizi, hayallerimizi bu şapkanın altına yazıyoruz. Hobiler şapkası olsun bu da. Artık adım atıyorum dediğimiz şeylere sırasıyla listeliyoruz. Düzenli kitap okumak istiyorum. Yanına günde yarım saatlik okuma. Hedefiniz çok net olsun. Ya da piyano öğrenmek istiyorum. Bu hafta 3 gün piyano çalışacağım. Ve üçüncü sorum, bu hafta halletmem gereken diğer işler ne? Burası da gündelik faaliyetler grubu olsun. Bu hafta bir doktor randevusu almam gerekiyor. İşte arkadaşımın doğum günü için bir hediye almam gerekiyor. Şimdi bunları yazıp baktığınızda sadece size özel, gelecek haftaya dair bir yapılacaklar listesi oluştu bile. Sadece bu bile, her şeyi tek bir yerde topluca görmek bile işimizi oldukça kolaylaştıracak. Bundan sonra konuşacaklarımız zaman yönetimi konusunda takip edebileceğimiz 3 ayrı konsept. İlki, önümüzdeki hafta her sabah uyandığımızda ilk iş birer kurbağa yiyoruz. Hem de canlı bir kurbağa. Tom Sawyer'ın maceralarını biliyorsanız yazarı Mark Twain'i de biliyorsunuzdur. Mark Twain demiş ki sabah ilk iş canlı bir kurbağa ye. Böylece günün geri kalanında daha kötü hiçbir şey olamaz. Gün içinde yapmayı en sevmediğiniz ama yine de halletmeniz gereken iş ne sizin için? İşte o iş sizin kurbağanız. Brian Tracy'nin bu cümleden aldığı ilhamla yazdığı bir kitabı var. Adı da Türkçe'ye Ye O Kurbağayı diye çevrilmiş. Diyor ki böyle gün içinde oyalanıp kendinizi kandırsanız da o kurbağa aklınızın bir köşesinde sizi sürekli rahatsız edecek. Ne molanızdan keyif alacaksınız ne tamamladığınız işlerin tadını çıkarabileceksiniz. En zor görevi en önce halledin ki günün geri kalanını keyifle geçirin. Zaten irade gücümüz, dikkat seviyemiz sınırlı kaynaklar. Odağımızı her gece doldurduğumuz bir benzin deposu gibi hayal edin. Gün içinde birçok şey bu odak yakıtını tüketiyor ve günün sonunda artık üretken olmak biraz zorlaşıyor. Hatta gün içinde yaptığımız seçimler, aldığımız kararlar bile irademizi tüketiyor. İşte Brian Tracy'nin her sabah uyanıp canlı bir kurbağa yemesinin sebebi de bu. Şöyle bir şey daha okudum kitabında. Eğer o gün iki kurbağa yemeniz gerekiyorsa önce çirkin olandan başlayın. Yani en zorundan. Az önce doldurduğumuz takvime hemen bir göz atalım. Sabah saatlerinde bulabildiğimiz en erken boşluğa, sizin için en zor gelen iş neyse, sınava çalışmak olabilir, dolapları düzenlemek olabilir. Buraya alıyoruz. Ben akşamları zaten daha verimsiz çalıştığım için genelde görece kolay görevlere, işte derin çalıştırma gerektirmeyen şeylere, bazen ev işlerini akşam saatlerine kaydırmaya çalışıyorum. Az önce listelediğimiz diğer görevleri de aciliyetine göre, deadline'lara göre yatay şekilde, yani günlere dağıtıyoruz. Zorluk derecesine göre de en zoru en erken olacak şekilde dikey olarak dağıtıyoruz. Geçen gün Instagram'da bir doçent doktorun tweetini paylaştım. Belki görmüşsünüzdür. Diyordu ki sınav süresi ne kadar olursa olsun son dakikaya kadar çıkmayan bir öğrenci modeli var. Aynı sınavı 1 saat süre verirsen 1 saatte, 2 saat verirsen 2 saatte yapıyor. Bir gün trollük olsun diye 6 saat süre vermeyi düşünüyorum. Bu ben. Ben de geçen şunu düşünüyordum. 20 dakikalık bir bölümü yazmak kaç günümü alıyor? Eskiden sınavda 1 saatte nasıl kompozisyon yetiştiriyorduk diye şaşırdım. Hatta 1 saat de değil, 40 dakika. Bu zaten zaman planlamasında çok önemli konulardan biri. Bir işe ne kadar vakit ayırırsanız o işi tamamlamak o kadar süreyi kapsayacak şekilde uzar, genişler. Buna da Parkinson yasası deniyor. İkinci konseptimiz de bu. Mesela bir ödev teslimi için önünüzde 3 gün var. Kendinize 3 gün verirseniz hakikaten de o ödevi 3 günde bitiriyorsunuz. Çok acayip değil mi? 2 hafta verirseniz 2 haftada. Çünkü insan elindeki zamanı sonuna kadar kullanma eğiliminde oluyor. Hani bildiğimiz Parkinson hastalığı var ya, hastalığa adını veren cerrahın bu yasayı bulduğunu duydum geçen bir yerde. Ama öyle değilmiş. Bu yasayı ortaya atan kişi, cerrah olan Parkinson'dan neredeyse 200 yıl kadar sonra dünyaya gelen İngiliz deniz tarihçisi ve yazar Cyril Northcote Parkinson. Cyril Parkinson'ın İngiliz sivil hizmetindeki gözlemlerini özetleyen bir makalesi 1955 yılında Economist dergisinde yayınlanıyor. Hatta daha sonra makaleyi genişletip Parkinson Kanunu adıyla bir kitap da çıkarıyor. Makalede anlattığı hikaye şu. O günkü tek görevi bir kartpostal göndermek olan bir kadın var. Bu görevi tamamlamak için koca bir gün süresi olduğundan bir saatini kartı bulmaya, yarım saatini gözlüğünü bulmaya, işte 90 dakikasını kartı yazmaya harcıyor ve bütün bir günü doldurana kadar bu şekilde devam ediyor. Parkinson amma da abartmış diyebilirsiniz ama gerçekten hepimiz bunu daha küçük ölçekte de olsa kendi hayatımızda deneyimliyoruz. Yeterli zamanımız olduğunu bilmek bizi rahatlatıyor. Mesela tezimi yazacağım dönem okuldan atılma yoktu. Zaten çalışıyordum, iş yoğundu, daha bir sürü şeyle uğraşıyordum. Tezi de bir ara yazarım diyordum. Bilişsel bir deney yapacaktık, onda da bir şeyler ters gitmişti. İyice bahanem oldu ama okuldan atılma olayı geri gelir gelmez tezi nasıl olduysa birden tamamlayabildim. Şimdi buralara nereden geldik? Bu yasayı aklımızın bir köşesinde tutarak görevlerimizin yanında süre tahminlerimiz olsun. İşimizin kaçta biteceğini belki tamamen tutmayacak ama olabildiğince gerçekçi şekilde belirlememiz lazım. Eğer pat diye bir süre tahmini yapamıyorsanız bir süre kaydedin, işlere genel olarak ne kadar vakit harcıyorsunuz size referans olsun. Geldik 3. konsepte. Başarımızın %80'i çabalarımızın sadece %20'sinden geliyormuş. Bunu biliyor muydunuz? İtalyan iktisatçı sosyolog Wilfred gözlemlediğinde fark ediyor ki İtalya'daki toprakların %80'i nüfusun %20'sine ait. Daha sonra bunun pek çok alanda geçerli olduğunu tespit ediyorlar. Mesela dünya nüfusunun %20'si toplam zenginliğin %80'ine sahip. Bunu Pareto yasası ya da 80'e 20 ilkesi olarak da duyabilirsiniz. Ben merak edip günlük hayatlarımızda nasıl işliyor diye bir baktım. Bir örnek, düzenli olarak giydiğimiz kıyafetlerin %80'i dolaptakilerin %20'sini oluşturuyor. Bu kesinlikle doğru. Sonra da diyoruz ki giyecek hiçbir şeyim yok. Belki ilişkilerimizin %20'sinde mutluluğumuzun %80'ini yaşıyoruz. Yani özetle zaman yönetimine gelirsek diyorlar ki bir sınava çalışıyorsanız soruların %80'ini oluşturan materyalin %20'sine odaklanın. Çok zaman kazandıran bir tavsiye hakikaten ama asıl iş sanırım o %20'nin hangi konular olduğu. Tabii bir de bu orana direkt takılmamak gerek. 90'a 10, 70'e 30 da olabilir. Önemli olan girdilerin küçük bir kısmının çıktıların büyük bir kısmını oluşturduğu. Dijital uygulama kullanmayı sevenler, planımızı nereden takip edelim derseniz yine görevler için sadece bir tane ama hem telefondan hem de bilgisayardan ulaşabileceğiniz tek bir tane uygulama yeterli bence. Planı oluşturduk ama bunu uygularken de dikkat edeceğimiz birkaç önemli nokta var. İlki motivasyon. Konfüçyüs'ün dediği gibi bin fersahlık bir yolculuk tek bir adımla başlar. Yani bir işe başlamak için tek yapmamız gereken maalesef o işe başlamak. Bunun daha kolay veya sihirli bir yolu yok bence. Kendinize ait bir çalışma alanı yaratabilirsiniz. Mesela ben akşam çalışıyorsam odanın ışığını kapatıyorum. Sadece çalışma lambasının sarı ışığıyla çalışmak motive ediyor beni. Nedenini bilmiyorum ama yaptığım ilk iş o ışığı açmak. Belki masa düzeninize bakabilirsiniz. Dağınık mı? O yüzden mi başına oturmak istemiyorsunuz? Dikkat dağıtmayan bir müzik açabilirsiniz ya da arada ortam değişikliği yapıp çalışma alanı olan kafelere gidip çalışabilirsiniz. İkincisi, madem bu yola baş koyduk o zaman Tolstoy gibi kapıları da kilitlememiz lazım. Geçen bölümden hatırlayalım. Tolstoy çalışmaya oturduğunda bitişiğindeki odaların kapılarını bile kilitliyordu. Neden? Dikkat dağıtıcıları kendinden uzak tutmanın önemini gayet gayet iyi biliyordu çünkü. Biz de en büyük dikkat düşmanlarımızı ortadan kaldıracağız. Yani telefonlarımızı. Ben bildirimleri görmezden geliyorum. Benim iradem kaya gibi demeyin. Odaklı çalışmak istiyorsanız telefonunuzu rahatsız etme modunu alın. Mobil veri platformu App Annie'nin bir sene önce yaptığı araştırmaya göre Türkiye dahil birçok ülkede insanlar günde neredeyse 5 saatlerini telefon başında geçiriyormuş. Şaşırdık mı? Tabii ki hayır. Bu 5 saatin ikisini gerçekten önemli şeylere ayırdığımızı düşünelim. İşte WhatsApp mesajları, sonra merak ettiğimiz bir şeyi Google'da arattık falan filan. Geriye kaç saat kalıyor? 3. Bir ayda 30 gün var dersek kaç saat eder? 90. Günde yine kabaca 9 saat mesai yaptığımızı düşünüyorum. Telefon başında fazladan geçirdiğimiz 90 saat tam 10 günlük mesai ediyor. Her ay fazladan 10 günlük mesai süresi verseler size neler neler yapardınız değil mi? O yüzden telefonları uzak tutmak önemli. Hatta gün içinde sizi çok meşgul eden uygulamalara süre sınırlaması da koyabilirsiniz. 3. Verimli bir çalışma yöntemi buluyoruz. Pomodoro'yu biliyor musunuz? Bende işe yarayan teknik o. 25 dakika boyunca tam konsantre çalışıyorsunuz. Sonra 5 dakika mola veriyorsunuz. Yani bir çalışma seti artı bir mola toplamda yarım saat sürüyor. Bu sete 1 Pomodoro deniyor. 4 Pomodoro yapınca da 20-30 dakikalık büyük bir mola hakkımız oluyor. Tekniği bulan Francesco Cirillo 1990'ların başında Guido Carli Üniversitesi'nde öğrenci o zamanlar ve tamamen ihtiyaçtan doğan bir buluş yapmış. Diyor ki her gün okula gittim, derslere katıldım ve ne yaptığımı gerçekten bilmediğim bir şekilde çalıştım. Sınav tarihleri çok hızlı geldi. Zamana karşı kazanmamın hiçbir yolu yoktu. Bize anlatıyor. Kolayca dikkatim dağılıyordu, odaklanamıyordum. Bu yüzden kendime meydan okumaya karar verdim. 10 dakika boyunca kesintisiz olarak çalışmak. Sonra bu kesintisiz tam konsantre çalıştığı 10 dakikayı zamanla 25 dakikaya çıkarmış. Pomodoro tekniği şu anda dünya genelinde üretkenliğini artırmak isteyen birçok insanın kullandığı bir yöntem. Tahmin edeceğiniz üzere süreyi takip etmenizi sağlayan birçok farklı yazılım ve uygulama da var. Francesco Cirillo şu an Berlin'de bulunan ve dünya çapında birçok büyük şirkete üretkenlik alanında danışmanlık hizmeti veren Cirillo Consulting'in kurucusu ve Pomodoro tekniği adında bir kitabı da var. Pomodoro'nun anlamı da İtalyanca'da domates demekmiş. Hani domates şeklinde mutfak zamanlayıcıları var ya, işte adı oradan geliyor. Belki de Francesco kaç dakika çalıştığını bu zamanlayıcıdan takip ediyordu. Bu teknikte kilit kural sürelere tamamen uymak. Süreyi kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Önemli olan o süre boyunca dikkatinizi tamamen çalıştığınız şeye vermek. Mesela ben 40 dakika çalış, 10 dakika mola şeklinde çalışıyorum. Okulda da dersler 40 dakika sonra 10 dakika teneffüs ya. Niye? Çünkü dikkat süremiz sınırlı. Günden güne daha da azalmaya başladı hatta. O yüzden molaları atlamayın. Mola verdiğinizde de farklı bir odaya geçebilirsiniz. Çayınızı, kahvenizi alın, boynunuzu esnetin ama muhakkak bir nefes alın. Son olarak her yere yetişmeye çalışırken unuttuğumuz veya görmezden geldiğimiz biri varsa o da kendimiz. Unuttuğumuz şey şu, iyi bir beslenme, özellikle yeterli bir uykuyla yorgun olduğumuz zamanla kıyasla 2 kat, 3 kat daha fazla iş yapabiliriz. Bir de bir kaydında Doğan Cüceloğlu'nun verdiği bir tavsiyeden çok etkilenmiştim. Diyordu ki her gün hiç olmazsa 15-20 dakika kendi başınıza kalabileceğiniz bir yere çekilip sessizliği dinleyin. Kendisi her sabah, her akşam yapıyormuş vakti zamanında. Çok da severdim Doğan Cüceloğlu'nu. İşte dışarıdan kuş sesleri geliyor, dinleyin. Hiçbir ses yok, sessizliği dinleyin. Evrenin bir sessizliği var. O sessizliğin içinde muazzam bir derinliği var, dinleyin. Zaman yaratmak için gün içinde böyle küçük duraklara da kendimizi veya sessizliği dinlemeye de ihtiyacımız var. Bazen fazla mesai yapacaksınız, bazen misafiriniz olacak, bazen hasta olabilirsiniz. Her gün plana sadık kalmak mümkün olmayabilir. Gibi dizisinde İlkan diyor ya, Tanrı'yı güldürmek istiyorsan ona planlarından bahset. Ama bunları bir kenara koyalım. İşlerimizi yönetilebilir küçük parçalara bölmek yaşam kalitemizi artıracak. Her şeye yetişememenin verdiği o suçluluk duygusu yerine bir şeylere adım adım planlayabiliriz. Belki bakacaksınız aslında kitap okumaya da zamanımız var, spora da zamanımız var. Zaman öldürmek en pahalı harcamadır demiş Honoré de Balzac. Böyle kum saati gibi akarken aslında her bir tanenin bir amaç uğruna düşmesini sağlamak yapabileceğimiz en anlamlı şey. Bu yeri geldiğinde dediğim gibi dinlenmek de olsa. Umarım bugün anlattıklarım işinize yarar. Belki sizin de bana tavsiyeleriniz olur. Sosyal medya hesaplarından yazabilirsiniz. Burada olduğunuz için teşekkür ederim. Şimdilik hoşça kalın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.